gün boyunca zihnimiz kaç soru üretiyor? Peki bunların kaç tanesini cevaplandırıyoruz? Sorularımız sorunlarımız haline mi geldi? Öyleyse bir sorun mu var başlasın.
Günler sevgili dinleyicilerimiz. Ben Arzu Tüten.
Ben Sümeyra Yaman.
Bir Sorun Mu Var programında yine birlikteyiz. Değerli konuklarımızla, farklı merak uyandıran sorularımızla birlikteyiz inşallah. Bugün çok değerli bir konuğumuzu ağırlayacağız yayınımızda. Sevgili Meral Günel hocamız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Nasılsınız hocam? İyisiniz.
Elhamdülillah. Çok iyiyim. Sizler nasılsınız?
Bizler de iyiyiz, hamdolsun. Hocam sorularımıza geçmeden evvel sizinle alakalı küçük bir bilgilendirme dinleyicilerimize yapmak isterim. Meral Günel hocamız 1966 İstanbul doğumludur. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunudur. Kur'an kursu öğreticisi, vaize ve Anadolu Yakası Aile ve Dini Rehberlik Bürosu koordinatörü olarak görev yaptığı Diyanet İşleri Başkanlığından 17 Ağustos 2020'de emekliye ayrılmıştır. Şimdi Türkiye Diyanet Vakfı Kadın ve Gençlik Kolları gönüllü çalışmalarının İstanbul koordinatörlüğünü yürütmektedir. Biri evli, 4 çocuk annesidir Meral Günel hocamız. Evet hocam, sorularımıza Sümeyra arkadaşımla geçelim. Evet Sümeyra'cığım.
Evet, ben de kendi adıma öncelikle hoş geldiniz diyorum Meral Günel hocama. Bir Sorun Mu Var programında bu hafta hicreti ve getirdiği sorumlulukları konuşacağız sizinle. Hicret, elbette ki tarihi sürecine baktığımızda peygamberimizin hayatındaki bir döneme tekabül ediyor. Bugün daha çok bu hadisenin bizim hayatımızdaki anlam ve önemi üzerine konuşacağız. Genel olarak hicreti Mekke'den çıkıp Medine'ye varan bir yolculuk olarak kabaca tanımlıyoruz. Fakat peygamberimizin fetihten sonra hicret yoktur, lakin cihat ve niyet vardır hadisi aslında bu tanımımızın yüzeyselliğini mi gösteriyor? Bu hadis çerçevesinde hicretin Mekke'den çıkmakla başlayıp yine Mekke'ye galip bir şekilde geri dönmekle son bulduğunu söyleyebilir miyiz? Bu başlangıç ve bitiş noktaları arasındaki süreçte hicreti genel özellikleriyle nasıl tanımlayabiliriz?
Yani burada şöyle bir şey var. Hazreti Peygamber'in hayatında, siyerde çok önemli bir eşik hicret olayı. İlk defa Medine'ye hicret olarak Hazreti Peygamber'in şahsında ilk defa Medine'ye hicret olarak gerçekleşiyor ama Müslümanların bir de Habeşistan hicreti var malum. Yani hicret fikri aslında Müslümanlara, o günkü Müslümanlara çok da yabancı değil. Medine'ye olan o büyük hicret, hicret dendiğinde ilk aklımıza gelen hadisenin tabii ki tarihi olarak bir başlangıcı ve sonu var. Yani işte 622 yılında Hazreti Akabe biatlarından sonra gruplar halinde veya bireysel olarak Müslümanların Mekke'yi terk edip Medine'ye doğru Hazreti Peygamber'in hedef göstermesiyle, yönlendirmesiyle Müslümanların oraya göç ettiğini biliyoruz. Sizin bahsettiğiniz hadis-i şerif, Mekke'nin fethinde söylenen bir hadis-i şerif. Yani Medine'ye yapılan hicretten 8 sene sonra gerçekleşen bir ifade bu. Onun bir de devamı var aslında. Oraya geçmeden önce şunları benim söylemem lazım. Yani bir şeyi, bir olayı eni ve sonuyla, işte içiyle dışıyla bütün olarak değerlendirebilmek için bir kere arkadaşlar, özellikle böyle tarihi bir hadiseden bahsediyorsak, önce bize düşen ilk şey o olan hadisenin bizatihi kendisini çok doğru okumamız lazım. Yani bütün yönleriyle. Tarihi bir bilgi olarak, duygu boyutunu bir tarafa ayrıştırarak, hatta yani onu bir tarafa koyarak ne olmuş, ne bitmiş, niye böyle olmuş, ne zaman olmuş, işte burada kimler, nasıl roller üstlenmiş, bildiğiniz çok temel, belki de bir Müslüman duyarlılığıyla baktığınız zaman çok teknik kalan, çok böyle kuru ruhsuz gibi gelen ama ilmi açıdan bir mesnedi olan, bir karşılığı olan bir bilgiye, bilgilenmeyi mutlaka yapmamız lazım. Bu Doğru bilgiyi bir kere bizim bütün düşünce ve duygu sistemimizin temeline yerleştirmek anlamına geliyor bu. Aksi halde duyguyu temele alır, işte böyle bir takım yorumları temele alır, bilgiyi ona uyarlamaya çalışırsanız bu sizi mecranızdan saptırabilir. Dolayısıyla bence olan biten hadise neydi? Bunu çok iyi değerlendirmek lazım. Yani Hazreti Peygamber işte bir 13 yıl Mekke'de yaşadı, şunlar oldu, bir gece kalktı, hadi gidiyoruz dedi ve kalktı gitti mi yani? O sürecin arka planını çok iyi okumak, işte Akabe biatlarından belki başlayarak, belki hatta daha öncesinden Taif'ten başlayarak. Yani Hazreti Peygamber'i o artık Mekke sınırlarının dışında arayışa iten o süreci çok iyi okuyarak o olaya bakarsak, işte o zaman hicret bizim için bir anlam ifade eder. Tek başına işte hadisenin kendisini diğer kendisini oluşturan diğer şartlardan ayrıştırarak değerlendirmek de bizi yanlış bir yere götürebilir. Dolayısıyla burada şimdi iki şey söylemiş oldum. Bir, bilgilerimizin doğru bir temele, bilimsel anlamda doğru bir temele dayanması. İkincisi, bu bilginin evveli ahiri, sağı solu, önü arkası, çünkü bu tarih dediğimiz şey biraz sosyal bilimler, yani böyle matematiksel veriler gibi çevre şartlarından bağımsız olmuyor bunlar. Bu çevre şartlarıyla, kendisini oluşturan şartlarla birlikte o bütünü görebilmek çok önemli. Ondan sonra biz Müslüman kimliğimizle Hazreti Peygamber'in bize bütün insanlığa ve artık kıyamete kadar gelecek bütün insanlara rehber olduğuna da inanan insanlar olarak şöyle bakmamız gerekiyor hadiseye. Yani Hazreti Peygamber'in hayatında yaşanan bir şey, olan biten bir hadise, sadece o döneme ait, o dönemin gereği olan, o dönemle sayfasının kapandığı, işinin bittiği bir hadise midir? Yani tarihselci bir yaklaşımla mı bakmalıyız meseleye? Böyle bakmamamız gerektiğine inanan insanlar isek, hani o Üsve-i Hasene ya, bütün ilelebet kendisinden sonra gelecek bütün insanlar için bir rehber ya, bu rehberliğini nasıl yürütecek Hazreti Peygamber? İşte onun hayatından sürekli biz kendi yaşadığımız döneme dair mesajlar üretebilirsek, mesajlar çıkarabilirsek bize rehberlik edebilecek. O zaman işte biz o sağlam bilgiye, çevreyi de onu oluşturan şartları da dikkate alarak elimizde olan o hasılaya bugünün penceresinden bakarak nasıl bir anlam giydirebiliriz? Bunun üzerine düşünmek gerekiyor. Böyle baktığımız zaman ilk dikkatimizi çeken şeyin bence, yani hicret hadisesini burada zaten konuşmayacağız. Bizi dinleyen arkadaşlarımızın tamamı neredeyse bu hadisenin detaylarını biliyordur diye düşünüyorum. Bilmiyorlarsa okuyabilirler. Ellerinde mutlaka kaynaklar vardır. Temel oradaki hicret dendiği zaman bizim aklımıza onun bir iz düşümü olarak gelmesi gereken ilk kavram, en önemli kavram tedbirler ve stratejiler arkadaşlar. Yani tedbir alınması ve strateji belirlemesi Hazreti Peygamber'in. Yani olayı yönetmesi, yönlendirmesi, kendisinin orada tabii ki Allah'ın yönlendirmesiyle filan diyebilirsiniz bunu, ama ben biraz da beşeri bir, hani Hazreti Peygamber beşer peygamberdi sonuçta. Beşeri inisiyatifiyle aldığı tedbirlerin de önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum. Böyle olursa ancak biz bazı şeylerden kendimize bir sonuç çıkarabiliriz. Yani ben Seyir Mağarası'nda işte örümcek orayı örmüş, onun için benim yapabileceğim hiçbir şey yok belki. Yani ben benzer bir durumda kalsam, benim mağaramın ağzını Allah ya örer ya örmez örümcekle, ama ben bir stratejik adım olarak Mekke'den çıkıp da Medine'ye doğru değil de tam ters istikamette Sevr'e doğru gidebiliyorsam, Bu işte Hazreti Peygamber'in o stratejik hamlesini takip edebilen, yeni bir strateji üretebilen, yeni bir hayatına yön çizerek efendim orada rehber olarak Hazreti Peygamber'i kendisine kabul eden bir insanın adımını atmış olurum diye düşünüyorum. Yani böyle bir açıdan bakarsak bize hicret bir şeyler söyler. Bugüne hitap eder. Beri taraftan Hazreti Peygamber'in Cenab-ı Hak tarafından o korunmuşluğu, işte onun hani masumiyeti, bütün günahlardan korunmuşluğu ve bütün bütün alemin emrine amade oluşu ve fakat Hazreti Peygamber'in çok çileli ve adeta buralar çok fazla konuşulmaz ama tedirgin bir insan haleti, ruhiyesi içerisinde, tamam Allah'a sonsuz güveniyor, korkma Allah bizimle beraberdir diyor mağarada, biliyorsunuz o ayrı, ama insani olarak da böyle Hazreti Ömer gibi çıkıp işte kılıcını çekip de peşime takılın gelin bakalım demiyor yani. Mesela burada çok büyük bir hikmet var, yani bunu diyemez miydi? Ömer diyebiliyor da Hazreti Peygamber niye demiyor? Ona mukabil ne yapıyor Hazreti Peygamber? O mesela şöyle de düşünebilirsiniz. Birkaç yıl öncesinde Hazreti Peygamber, daha dün idrak ettiğimiz Miraç hadisesi yaşandı mesela, hicretten birkaç yıl önceydi o. Yani bir gecede Hazreti Peygamber'e Cenab-ı Hak, yani ta kalktı Mekke'den Kudüs'e kadar götürdü, oradan Miraç'a çıkardı filan falan. Ama beri taraftan yani niye bir hafta 10 gün o korkuyla, ha geldiler geliyorlar, yakalandık yakalanacağız endişesiyle bir hafta süren o Medine çöllerinde yolunda niye o çöllerde efendim ağır şartlarda yolculuk yaptırdı? Yani istese hemen bir anda böyle Medine'ye onu taşıyamaz mıydı? Taşırdı. Öyle taşısaydı, ama o bana bugün için, bugün üzerinde konuşacağımız bir konu oluşturmazdı. Bir örneklik teşkil etmezdi. Peygamber bile olsa işte o tedbirler, sebeplere sarılma ve oradan bir strateji üretme, oradan şartlara esir olmama, ne diyelim başka, hayata karşı, olumsuz, hayatın olumsuz dayatmalarına karşı hep böyle bir ümit var olma ve açılım yapma zorunluluğu konusunda bana böyle bir ufuk kazandırmazdı. Yani böyle yukarıdan gelen bir şey olsaydı. Bunlara baktığım zaman işte o hicret işte bitmeyen bir sürece dönüşüyor benim gözümde. Yani fetihten sonra hicret yoktur hadisini şöyle anlamak lazım. Biliyorsunuz Mekke'nin fethinde söylendiğini ifade etmiştim konuşmanın başında. Mekke'nin fethinden önce bütün civardaki, daha doğrusu şöyle diyelim, Hazreti Peygamber Medine'ye hicret ettikten sonra civar kabilelerde tek tük Müslüman olan insanlar veya küçük kabileler, kim varsa onları Medine'ye çağırıyor. Yani Müslüman olmayı kabul edenler aslında bir anlamda Medine'ye hicret etmeyi de kabul etmiş oluyorlar. Bunu da bakın... Şöyle yapalım arkadaşlar. Yani siyer bilgisi demek bana göre. Tamam Hazreti Peygamber'in ahlakı, kişiliği falan, ama onlardan da çok daha önce tamamen bir siyaset ilmi. Özellikle yani bu yönden baktığınız zaman hicret ve sonrasını böyle okuduğumuz zaman ancak oradan bir lider peygamber, efendim bir toplumsal bir hareketin yönetimi, insanların sevk ve idaresi, strateji belirleme, hamleler yapma vesaire, bunlarla ilgili müthiş malzemeler var. Yani bir devlet yönetimi, bir uluslararası siyaset malzemesinin tamamı buradan çıkıyor. Hazreti Peygamber'in ahlakı, kişiliği, işte insanın nefsiyle mücadele, yani daha bireysel ahlakla ilgili boyutlar daha çok şemailin konusu gibi geliyor. Yani o yüzden Medine'deki o, daha doğrusu şöyle diyeyim, Siyer'in Medine bölümünü okurken bu yönünü es geçmemek, bu yönü öne çıkarmak lazım. Lafı dolandırdım biraz. İşte Mekke'de, Medine'ye hicret edildikten sonra Hazreti Peygamber bütün Müslümanları Medine'ye topluyor. Buradaki bu hamle çok önemli. Yapılmak istenen şey ne? Azınlıkta olmak arkadaşlar, sizin gerçekleştirmek istediğiniz fikri, inancı toplumdaki yansımasını gerçekleştirememenize sebep oluyor. Mekke'de niye yapamadı Hazreti Peygamber bunu? Çünkü orada azınlıktalardı. İktidar onların elinde değildi. İktidar onları baskılıyordu ve sürekli kendi diktası altında onları yönlendiriyordu. Ama Medine'de bunu, aynı şeyi orada yaşamamak için Hazreti Peygamber adeta orada nüfus olarak, bildiğiniz nüfus olarak, yani sayıca çok olarak idarenin Müslümanlar tarafında olmasını arzu etti. Bu önemli bir adımdı. Mekke'nin fethinden sonra artık zaten her Arabistan'da son kırılma direnç noktası Kureyş'ti. Mekke'nin fethine kadar bütün civar kabileler aşağı yukarı Müslüman olmuştu. Kureyş'in de Müslüman olmasıyla bir müddet sonra zaten Taif filan kendi kendine neredeyse teslim oldu. Biraz direnç gösterse bile. Şeye gerek kalmadı. Yani insanların tek merkezde toplanmasına ihtiyaç kalmadı. Çünkü bütün Arabistan'a artık yayıldı İslam. Bu önemli bir şeydi. O yüzden artık fetihten sonra hicret yoktur hadisini ifade etmiş oldu. Bildiğimiz literal anlamda, yani metin ne söylüyorsa bu anlamda bunu okumak lazım. Ama hadisin diğer kısmı çok ilginç. Diyor ki ne vardır diyor, fetihten sonra hicret yoktur ama ne vardır? Cihat vardır ve niyet vardır. Yani bu çok anlamlı bir şey. Yani neyin cihadı var? Cihat devam edecek demektir bu. İsterseniz bunu fiziki cihat, fiili cihat anlamında anlayın. İsterseniz manevi cihat anlamında anlayın. Her iki türlü de anlamaya müsait. Cihat vardır ve niyet vardır. Cihat hem mücahede anlamıyla, zaten bir insanın ömrü hayatında bitmeyecek bir süreç. Niyette de şunu anlamamız lazım. Yani sizin İslam'ı hakim kılacak, insanların bireysel hayatında olsun, zihin dünyalarında olsun, içinde yaşadıkları toplum hayatında olsun, hakim kılacak şekilde mücadele etmeye gayret içinde olma azminizin var olması lazım. Müslümanlığınızı korumak için. Artık sizin için ben işte filan yere gidersem Müslüman olurum gibi değil de, benim olduğum yerde daima böyle bir aktivite, böyle bir kaynayan bir arzu yumağı olması gerekir diye bakmak gerekiyor. Hatta siz almamışsınız, hadisin devamında da şöyle bir şey var. Cihada çağrıldığınız zaman hemen emre uyun gibi bir ifade var. Bu ne demektir? Yani hazır kıta olun. Hadi dendiğinde kalkıyor, yani sorgulamadan. Çünkü sizin niyetiniz, sizin o içinizde yaşadığınız o içsel süreçleri, manevi süreçleri, zihinsel süreçleri siz doğru yönetemez, inançtan ve inancınızı hayatınızın merkezine yerleştirmekten gitgide koparsanız, öyle fiili olarak sizi cihada çağrılma durumunuz olduğu zaman da, ya niye gidiyor şimdi, durduk yerde nereden başımıza bu çıktı filan diye böyle mazeretler beyan ederek ondan yan çizebilirsiniz de. Yani her türlü hazırlıklı olun. Zihin olarak, kalp olarak, maddi olarak, değil mi? Maddi güç de çok önemli. Böyle okumak tam yanayım doğrusu. Bu hazır oluş bizi çok dinamik tutması gereken bir süreç. Yani bir emir karşısında, bir peygamberin emri karşısında, Cenab-ı Hakk'ın bir emri karşısında Hazreti Peygamber'in hazır olması da mesela bizim için bu anlamda çok doğru değerlendirilmesi gereken bir şey. Yani Hazreti Peygamber'in diyorum ya, hicretin satır aralarını okuyarak bunlara bakmak lazım. Yani hicret müsaade, hicrete müsaade ediyor. Mekke'de artık Akabe biatlarından sonra Medine'de bir maya tutunca İslam. Kendisi gruplar halinde insanların Medine'ye gitmesine izin veriyor. Hatta yönlendiriyor onları, gidin diyor. Kendisi gitmiyor. Niye gitmiyor? Yani emir gelmediği için gitmiyor. Yani peygamberim, ben her şeyi aklettim, hazırladım, altyapı hazır, tamam ya deyip oradan kendi planını devreye sokarak çok bir, yani emir komuta zincirinde, anlatabiliyor muyum? Hiyerarşik olarak kendi durumunu çok iyi belirliyor. Allah git deyince gidiyor yani peygamber. Allah git deyince gidiyor. Bunlar üzerinde de çok çok konuşulabilir. Bilmiyorum.
Evet, evet hocam. Yani çok önemli noktalara değindiniz. Ben de aslında şöyle notlar aldım. Yani en başta dediniz ki bilgiyi önce temele almak gerekir. Duygularımızı karıştırmadan bilgiyi okumak gerekir. Bunun üzerine her şeyi inşa etmeliyiz. Ve bilgiyi öncesi ve sonrasıyla ele almalıyız ki doğru bir perspektif edinebilelim. Ayrıca tarihselci yaklaşımdan uzaklaşarak olayı günümüze rehberlik edecek bir hale getirmemiz gerektiğinin altını çizdiniz. Ve hicretten çıkarılacak sonuç ve kavramlar olarak tedbir ve stratejilerin önemli olduğunu, olayı peygamberimizin yönetip yönlendirmesinin bizim için rehberlik edici bir özelliğe sahip olduğunu söylediniz. Ve yani siyer bir taraftan da siyaset ilmi dediniz. Bu aslında çok ilgi çekici. Çünkü biz siyer bir siyaset ilmi olarak doğrusu çok fazla okumamıştık.
Kesinlikle ve tabii öyle görmenizi tavsiye ederim.
Doğru yani, hocam.
Bana ilk çağrıştıran düşünce Muhammed Hamidullah'ın hayatı olmuştur. Hayatı derken detaylardan bahsetmeyeceğim. Onun uluslararası siyaset ilmi hocası olması benim çok ilgimi çekmişti. Yani ben ona hep ya İslam hukukçusu, işte ne bileyim filan, böyle bu yönüyle İslam tarihçisi mesela olabileceğini düşündüm. Hayır, uluslararası siyaset hocası olduğu için belki de siyeri bu kadar iyi anladı hoca. Yani çok stratejik şeyler var arkadaşlar. Siyer'i okursanız ya, yani o gözle okumanızı ben çok arzu ederim. Bütün genç arkadaşlarımın, bütün genç arkadaşlarımın. Yani Hudeybiye'den sonra mesela hiçbir zaman Hazreti Peygamber'in hayatında kilitlenme olmamış bakın. Ben sorunun hemen içine müdahale ettim ama yani Mekke'de davet tıkandı. Bir açılım yapmak istedi, Taif'e attı kendini. Ama Taif yanlış bir zamandı. Taif'e gittiği zaman yanlış bir zamandı. Çünkü Taif halkı hazır değildi İslam'a. Çünkü Mekke ile çok kuvvetli bağları vardı Kureyş'le. Ama Medine birkaç yıl daha bekledi. Çok zorluklar yaşadı o süreç içerisinde. Ama o direncinin, o sabrının ve fakat vazgeçmeyişin. Hep bir yerde bir şeyle bir kurtuluş var bir yerde, ama henüz zamanı değil, ama henüz yeri değil. Doğru zaman, doğru yer. Bunu ayarladığını, bunun gerçekleştiğini anladığı zaman da kendini ortaya koydu. Bu Medine'ydi o zaman için. Yani Medine'de evet. Mayayı hazırladı, önce altyapıyı hazırladı, sonra Müslümanlar gitti. Bunlar böyle sıradan okuyarak geçiştirilecek şeyler değil. Bizim bugün için buralardan çok çıkaracağımız şeyler var. Yani mesela ikili ilişkilere koyun bunu. Yani sadece tarihi hadise olarak okumayın. Karşınızdaki insan hazır olursa siz ona sizin ona söylediğiniz şey etki eder, tesir eder. Efendim algıları sizin şeyinize, söylediklerinize açık değilse istediğiniz en güzel cümleyi kurun, en müdellel bilgileri verin, hiçbir şey ifade etmez. Bu hazır oluşluk mesela çok önemli.
Evet. Hocam şimdi hicret hadisesi aslında herkes tarafından bilinen bir hadise olmasına rağmen hicret algısı insandan insana değişebiliyor. Yani hicret bir kaçış mı, bir yalnızlaşma mı, bir tepki mi, bir mücadele mi? Yani doğru hicret algısı nedir hocam? Yani hangi gözlüklerle hicret olayına bakarsak daha derin ve anlamlı mesajlar yakalayabiliriz?
Ya benim kişisel kanaatim, yani az önce de aslında tam yeri geldi onu söylemiş oldum bir parça orada. Bana göre hicret ne kaçış, ne terk ediş, ne böyle bir duygusal bir tepki, Tamamen Hazreti Peygamber'in arayışının sonucu Allah'ın onu yönlendirmesiyle ona olan bir lütfu. Yani Hazreti Peygamber şöyle deseydi: Ya Rabbi, bak görüyorsun, ben gece gündüz uğraşıyorum. Doğru yöntemi bulmak için işte elimden geleni yapıyorum. Şunu yaptım, şunu yaptım, şunu yaptım. Artık bitti, tıkandı. Ben de yoruldum da yani, deseydi. Bitti, ben bu kadar, deniz bitti ya Rabbi, bu kadar deseydi ne olurdu? Hicret diye bir şey olmazdı. Yani Hazreti Peygamber hep bir yerlerde bir kapının açılacağını daima biliyordu. Bir umudun olduğunu. Bakın bu umut onun hayatında bu konuştuğumuz konu çerçevesinde söylüyorum, hicret olarak çıktı. Bizim bireysel hayatımız için de bu böyledir. Yani hiçbir zaman o üzüntüler, sıkıntılar, işte ne bileyim darlıklar, tıkanmışlıklar baki değildir. Bir yerlerde mutlaka bir çıkış var. Doğru zaman, az önce söylediğim gibi doğru zaman, doğru hamle, tedbir, strateji, tevekkül, bunların hepsiyle birlikte bir adım atıldığında doğru o kapılar mutlaka açılacak. Ama beklemek gerekiyor, ama sabretmek gerekiyor, ama sizin planlarınız planlamadan olmaz, ama sadece sizin planlarınızla da olmaz. Bunu da çok iyi idrak etmek gerekiyor. İlginçtir. Kur'an-ı Kerim nüzul sırasına göre baktığınız zaman ilk inen sure biliyorsunuz Alak suresinin ilk ayetleri. Daha sonra inen surelerdeki sıralama hani değişebiliyor bazı rivayetlere göre, ama ilk inen surelerden bir tanesi Kalem suresi. Ve ilk inen peygamber kıssası, Hazreti Peygamber'e inen ilk peygamber kıssası Yunus Aleyhisselam'ın kıssası arkadaşlar. Yani ne Musa ne efendim başka Süleyman Aleyhisselam, bunlar filan değil. Daha yolun başındayken Yunus Aleyhisselam'ı Hazreti Peygamber'e hatırlatarak وَلَا تَكُنْ كَسَاحِبِ الْحُوتِ diyen Cenab-ı Hak, sakın balık sahibi gibi olma, yani Yunus gibi evet, olma diye ona adeta hani tehdit demeyelim ama uyaran Cenab-ı Hak bir kere o yolu ona kapattı. Yani bekle, kafana göre öyle kızdım, şunu yapayım, küstüm, bunu yapayım, alındım, şunu yapayım. Ay çok üzüldüm ya, çok böyle, böyle yok yani, yok böyle bir şey. Duygular, tamam duygular çok önemli, bizi motive eder, bizi harekete geçirir vesaire, ama ana belirleyici, davranışlardaki ana belirleyici duygular olursa işte o zaman yanlış yapmamız mukadder olur yani. Burada da işte biraz ben hicreti böyle görüyorum. Hazreti Peygamber'in o vazgeçmeyişi, umudunun peşine düşüp bir arayışın, mutlaka bir çıkış var ama ben henüz bulamıyorum onu. Bir yerde var ama o bir gün gelecek benim karşıma demesinin sonucu Cenab-ı Hakk'ın onun önüne açtığı bir kapı olarak okumamız gerekiyor. Beri taraftan da yani bu insanın fıtratında olan bir şey arkadaşlar. İnsan daima güvenli bir ortam arar. Yani isterseniz bunu fiziki hayatınız olarak düşünün. Yani siz bir insanın en temel ihtiyaçlarından, ekmek su kadar yani önemli ihtiyaçlarından bir tanesi güvenli ortam arayışı. Sizin bugün yarınınızdan, bu gecenizden endişe içinde olduğunuz zaman sizin yapacağınız hiçbir öteki davranışların, edimlerin hiçbir anlamı yok. İlk önce insan bunu arar. Bu güvenli ortam arayışı nedeniyle zaten tarihte de büyük göçler yaşanmış. O kavimler göçü dediğiniz şey nedir? İşte mesela Orta Asya'da işte büyük bir kuraklık yaşanmış. Haydi bütün o Hun imparatoru, Hun milleti batıya doğru göç etmiş. Bütün Avrupa'nın nüfusunu, demografik yapısını değiştirmiş. Siyasetine etki etmiş. İşte savaşlar olmuş vesaire gibi. Mübadeleler vesaire. Bu büyük hareketlerin her birinin altına eşelediğinizde insanlar aç kalacağız burada, o zaman buradan başka yere gidelim. İşte burada savaş var, burada canımız tehlikede, o zaman başka yere gidelim gibi böyle sahiplerle hep hareket etmişler. Bir de bu güvenli ortam arayışını hani şey anlamında düşünebiliriz. Yani inancını güvenli ortamda yaşama arzusu, inandığı değerlere sahip çıkarak yaşayabilme arzusunu da bir anlamda güvenlik arayışı olarak görebiliriz. Çünkü beni ben yapan en önemli şeylerden bir tanesi, benim nasıl fiziksel bir yapım varsa bir de manevi yapım var, değil mi? O manevi yapımı koruyacak, o değerlerimi de yaşayabileceğim güvenli bir ortam isterim. İşte hicreti böyle biraz da böyle okumak gerekir. Yani Mekke'de artık insanlar din inandıkları gibi yaşayamayacaklarını idrak ettikleri noktada Medine'ye nasıl hicret ettilerse, nasıl öyle bir açılım önlerine geldiyse, o her zaman için geçerli bir şey haline gelmiş oluyor böylece. Yani o güvenli ortam arayışı insanın en temel arayışlarından bir tanesi. Çünkü siz inancınızı, kendi değerlerinizi ortaya koyamadığınız zaman kendiniz olmaktan vazgeçmek zorunda kalıyorsunuz bir süre sonra. Bu da sizin kendinizle çelişkiye düşmenize sebep olur. Bunu da insanın doğası kabul etmez. Yani bu sizi çelişkiye götüren bir şey olur. Yani o zaman siz olmaktan çıkarsınız. Dolayısıyla hicretin o bitmeyen bir ufuk oluşu insanda. Hani ben hicret etmesem bile etme fikri var. Yani hicret diye bir fikir var. Bu şeye benzetilebilir mi bilmiyorum. Teşbihte hata olmaz. Şu anda aklıma geldi, o da üzerinde düşünmedim. Belki tartışılsa olumsuz yönde çıkar ama boşanma gibi bir şey. Yani ben boşanmam şart değil. Yani hemen küçük bir şeyde boşanmayayım ama şöyle bakabilirim olaya, yani bir kadın olarak. Ya ben çok mu darlandım? Boşanırım gider diyebilirim yani. Bu boşanmasam bile bu fikrin, bunu yapabilir olmanın, bunun imkanının olması bile beni bugün rahatlatan bir şey oluyor. Ben Katolikler gibi bilsem ki evlendim, tamam, mezara kadar buradayım artık, daha bir şey yapabileceğim bir şey yok, bu insanı boğan bir şey olur. Hicret de biraz böyle, şartlar sizi boğmaya başladığı zaman, maddi manevi anlamda söylüyorum, boğmaya başladığı zaman siz oradan kendinize başka bir açılım çıkarabilirsiniz. Bunun imkanının olması demektir bu. Siz bunu kullanırsınız, kullanamazsınız, o ayrı bir olay. Ama bu imkanın insana bahşedilmiş olması, insan olarak yani size verilmiş çok büyük değerlerden bir tanesi yani. Gibi böyle bakıyorum. Biraz da romantik mi baktım bilemiyorum ama
yok. Farklı bir benzetme yaptınız hocam. Bizim için de ilginç oldu doğrusu. Hiç böyle bir şey beklemiyordum.
Ben de beklemiyordum inanın.
Şimdi hocam aslında şunu cevaplandırdınız. Yani günümüzde hicreti gerekli kılan koşullar nelerdir? Hangi koşullar altında hicret etmemiz zorunlu hale gelir diye soracaktım. Ama bunu nispeten cevaplandırmış oldunuz.
Ama şunları eklemek isterim. Yani
eklemek istediğiniz varsa diye soracaktım.
Mesela hicret ne biliyor musunuz arkadaşlar? Yani şöyle de okunabilir. Hicret bir insanın değerleri açısından söylüyorum. Sahip olduğu değerler açısından. İçinde bulunduğu şartlara esir olmayabileceğinin işaretidir. Yani biz şartlara esir olmak zorunda değiliz. Şartlara mahkum olmak zorunda değiliz. Şartları değiştirebiliriz. Karşı hamle yapabiliriz. Bak bu çok önemli bir şey. Karşı hamle yapabiliriz. Sen beni boğmak mı istiyorsun? Benim hareketimi, benim inancımı, benim değerlerimi, beni ben yapan şeyleri boğmak mı istiyorsun? Hayır. Ben de sana şöyle bir, yani ters kaleciler için ne denir? Ters köşeye yatırmaktır yani muhatabı. Hicret böyle bir şey. Böyle bakarsanız hicret hayatta niye bitsin? Bitip tükenmek bilmeyen bir yolculuktur aslında hicret. Strateji hicret yapan önemli argümanlardan o, stratejiyi hep kenarda köşede tutarak bunu söylüyorum. Yani onu hicret kelimesinin bir başına bir sonuna o tedbirle tedbir, tevekkül ve stratejiyi birer yerine iğnelediğim halde bütün olarak bakıyorum. Ve böyle bir strateji geliştirmektir. Sizin şartları aşmak için, şartlara mahkum olmadan kendi şartlarınızı oluşturabileceğiniz ortama kavuşma ediminiz. Böyle bakınca siz içinizde yaşadığınız toplum olarak düşünün. İlla kalkıp benim bugün bir yerden bir yere gitmem gerekmiyor. İçinde yaşadığım şartların olumsuzluklarından olumlularına doğru bir görece değil belki ama görünmez bir şekilde bir dönüşüm yapma çabası içinde olmam da bir anlamda bir yolculuk değil midir? Yani toplumun içindeki diyelim ki haksızlıklar, adaletsizlikler, bilmem neler varsa, zulüm varsa, o zulmün hakimiyetinden adaletin hakimiyetine geçebilme çabası, bunu gerçekleştirme çabası da bir anlamda sizin toplumsal iç hicretiniz gibi değerlendirilebilir. Bireysel olarak benim, fert olarak yani, işte haramlardan uzak kalmaya endekslenip haramlarla iç içe boğulmuş bir hayattan, iç içe geçmiş bir hayattan, kuşatılmış bir hayattan helal olana geçmeye çaba göstermem, daima helali arzulamam ve onun ona kavuşmak, onunla hemhal olabilmek için mücadele etmem de bir anlamda hicrettir. Yani ben seçenekler arasından bana zor gelse de, bana çok böyle öbürü kadar keyif vermese de helal dairesinde takvaya uygun olanı tercih etme çabam belki de bugün hayal bile edemiyoruz ama Mekke çöllerinde yapılacak bir günlük yolculuktan daha zor olabilir. Bilmiyoruz yani o kişinin şartlarını da içinde yaşadığı şartları, durumları da iyi değerlendirmek lazım. Bunu kıyaslamak için söylemiyorum, benzetmek için söylüyorum. Anlayalım diye söylüyorum. Bunu değersizleştirmeyelim diye söylüyorum. Yani kendi şartlarımızı, kendi yapıp etmelerimizi değersizleştirmeyelim diye söylüyorum. Ne demek istedim? Yani mesela ya bir tane hicret varmış efendim tarihte, onu da yapanlar tamam ya kurtulmuşlar, tamam bize hiçbir şey kalmadı ki geriye, ya biz ne yapsak şimdi artık onların o şeyine erişemeyiz. Böyle bakmak yerine ben her işte bir ibadeti mesela yerine getirecekken bir tembellikten dolayı ibadeti tam yapmayacakken, ya dur ya çekil şeytan başımdan, sen bana mani olma, şimdi aklımı karıştırma benim, ben şimdi şu kalkacağım namazımı kılacağım veya neyse artık yapılacak o iş, onu yapabiliyorsam bütün o nefsimin ivasına, efendim internetin o cazibesine, bilmem malayani'nin cezbesine kapılmadan, o günahtan doğru olana, iyi olana geçmek için bir çaba gösteriyorsam, yani bu da zamanın hicreti de benzetilebilir. Niye benzetilmesin diye ben böyle biraz daha böyle yelpazeyi genişletmiş oldum şimdi.
Çok güzel oldu hocam.
Çok böyle böyle bakarsak ancak biz birbirimizdeki yani birbirimizi daha iyi anlayabiliriz. Yani sizin mesela şöyle düşüneyim. Yani benim için ben kendimi bildim bileli örtülüyüm. Yani ilkokul 4'e gidiyordum. İşte bir şekilde örttük yani iyi kötü orayı karıştırmayayım. Yani ben düşünün 45-46 senedir neredeyse örtülü gezen bir insanım. Yani bana örtü şimdi niye zor gelsin? Ben şimdiki zamanda yaşayan bir çocuğun veya bir gencin bu konudaki itirazını anlamaya çalışırken böyle bir zorlukla benzeştirirsen mesela, yani onu biraz daha iyi anlayabilir miyim acaba diye Bu bana yönelik bir mesaj içerebilir. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Hı. Yani karşımdakini anlamaya yönelik bir çaba olarak da bunu görebilirim. Yerine göre kendim içinde kendimle ilgili o nakisalarımda, noksanlıklarımda, eksikliklerimde ya bak burada sen de şimdi böyle yaptığın zaman ha böyle bir zorlanarak yaptığınız zaman da hani Müslümanların sanki Medine'ye vardığındaki o sevinçleri ferahlamaları gibi bir ferahlık da inşallah içimize zuhur eder. Çok kolay değil ama bunlar. Bunlar bunları anlayabilmek için işte bizim bir okumayı yani bir ister buna bir metin okuma deyin ister bir hadiseyi okuma deyin hem literal anlamda yani metin okuma anlamında hem de o metnin arkasında olabilecek şeyleri yazılmamış satırları da görmeye çalışmamız gerekir. Yani bunun için biraz daha derin bakmak, satır aralarını görmek gerekir. Bunlar için çok malzeme var Hazreti Peygamber'in hayatında. Çok malzeme var. Özellikle hicret bahsi bölüm bölüm yani aşama aşama oturup konuşup üzerinde oradan bir imbik imbik biz ne çıkarabiliriz? Buna bakmayı hak edecek nitelikte bir hadisedir. Çok büyük bir hadise olduğu için fıkha da kaynaklık etmiştir. Efendim tarihte bir devir açıp kapamıştır. Bir takvim başlangıcı olmuştur gibi bunlara girmiyorum. Yani hicretten daha çok ne anladığımız veya bugünümüze ne yansıyor konusunu konuştuğumuz için o yönleriyle insanı besleyen ana damarlardan bir tanesidir siyerde, siyer ilminde. Çok çok önemlidir.
Evet hocam. Hicretten bu kadar ayrıntılı bahsettik. Aslında biraz da ensar ve muhacire dair bir şey sormak istiyorum. Yani hicretin günümüz muhacirlerine ve ensarlarına yüklediği sorumluluklardan da bahsedebilir miyiz hocam?
Benim orada yine o dönemden bildiğimiz anekdotlar üzerinden ilerleyeceksek hani ensarın kucak açması bambaşka bir şey. O yani çok adamı düşünsenize arkadaşlar şu anda sahabenin ismi aklımda değil ama benim diyor iki karım var birini sana vereyim diyor. Yani bu kadar artık vericiliğin tap noktası, zirve noktası yani. Her şeyini paylaşıma açması demektir bu. Beri taraftan beni daha çok heyecanlandıran zannedersem Sad bin Ebi Vakkas ya da yanılıyor olabilirim ama şu anda niyeyse oymuş gibi geldi. Bilenler yanılıyorsam düzeltsinler, affınıza sığınıyorum. Sen bana diyor çarşının yolunu göster diyor. Yani bana onu bunu vereceğine ben diyor tüccarım yaparım işimi, rızkımı kazanırım diyor yani. Hani böyle iki tarafa da ahlak yükleyen bir anlayış. Ensara diyor ki elinde olanı paylaşacaksın. Muhacire de diyor ki öyle sana her şeyini veriyor insanlar diye sen de yan gelip yatmayacaksın. Sen de çevrede terör estirmeyeceksin. Bulunduğun yere adapte olmaya çalışacaksın. Orayı medenileştirmeye katkıda bulunacaksın. Kendin de medenileşeceksin. Yani Medine'nin ahlakına bürüneceksin. Medine'nin seni eğitmesine fırsat vereceksin. Hatırlayın, zannedersem Hazreti Ömer'di. Biz diyor Mekke'deyken kadınlarımıza sözümüzü geçirirdik. Ama Medine'ye geldikten sonra bizim kadınlarımız diyor Ensar kadınlarına benzedi, bizi dinlemez oldular diyor. Ve buna rağmen ben ebemden dedemden böyle gördüm deyip de hat hut kat kut girmiyor yani. Hazreti Ömer kendini Medine'nin terbiye etmesine müsaade ediyor. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani evet. Bir insan köyde yaşayabilir, orada doğabilir, orada büyüyebilir. Oranın şartları gereği çok normal olan bazı davranışlar şehirde olmaz. Şehrin dokusuna ters düşer. Onu orada aynı şekilde yaşamaya kalkarsanız, diyorum mesela bağıra bağıra konuşmak diyelim ki. Köyde zaten duyulmaz ki. Herkes tarafa ses dağılır gider. Kimse rahatsız olmaz belki. Ama şehirde bunu yapamazsın kardeşim. Apartman hayatında yaşıyorsan böyle köydeki müstakil evinde yaşadığın gibi yaşayamazsın yani. Buradaki hayata adapte olma işte muhacire düşen ahlaktır. Ensara düşen ahlak da verirken saymamak, işte vermeyi sonuna kadar sahip çıkmak, verme duygusuna, paylaşma duygusuna, bağrını açmak, kucaklamak ve o mesela Medine için özellikle o dönem şartlarında düşünün, çok büyük bir göç hareketidir arkadaşlar. Mekke'den tam sayısı şu anda yok aklımda. Ama büyük bir göç hareketidir. Yani o kadar sayıda Müslümanı bir anda kucaklarında bulması Ensar için de hiç kolay bir şey değildir. Çünkü Medine'de zaten kendisi de kaotik bir ortam olan bir yerden söz ediyoruz. Orada da böyle devlet sistemi falan yok malumunuz. Dolayısıyla o kaotik ortama rağmen onlar çok güzel kendilerine böyle bir uyumsuzluk yaşamadan, çok patolojik şeyler yaşanmadan problemler onları güzel bir şekilde bağırlarına basabilmişlerdir. Onları değerli yapan budur. Ve Hazreti Peygamber biliyorsunuz onların bu vefasını hiçbir zaman unutmamıştır. Ne zaman unutmamıştır? Mekke'nin fethinden sonra unutmamıştır. Ensar ağlamaklı olmuştur. Hazreti Peygamber artık tamam Mekke'de teslim oldu. Evi zaten orada, baba ocağı orası. Tamam ya diyorlar artık Peygamber bizle gelmez diyorlar yani. Ve Hazreti Peygamber bütün o Mekke'de, Medine'deki yıllar boyunca özlemle andığı Mekke'de kalmıyor. Medine'de vefat ediyor. Büyük bir vefa gösteriyor. Yani neden? Çünkü Ensar'ın o kritik dönemde ki el uzatışları çok anlamlıdır. Yani Ensar olmasaydı orada, Ensar'ın o kucaklayıcı, durumu yönetici tavrı, duruşu olmasaydı İslam'ın geleceği nasıl olurdu bilemiyorum, tahayyül edemiyorum yani. Mutlaka Allah bir şekilde başka bir kapı açardı belki ama Ensar kendi imtihanlarını çok güzel vermiş bir nesildir yani. Öyle diyelim. Biz kendi imtihanımızda neredeyiz ona bakmamız lazım. Biz şimdi günümüzde biliyorsunuz çeşitli problemlerden dolayı siyasi, işte din, etnik din, işte coğrafi din, ne derseniz deyin, gerek yurt içinden gerek yurt dışından çeşitli şekillerde göçle iç içe olan bir milletiz yani, millet haline geldik. Şimdi burada bizim duruşumuzla biz de imtihan oluyoruz. Yani biz neredeyiz? Biz muhacirsek neredeyiz? Ensarsak neredeyiz? Ahlaki anlamda söylüyorum. Herkes kendi durduğu yerin hesabını kendisi verecek yani.
Evet, bu muhasebe çok derin ve çok da önemli. Aslında herkesin bireysel olarak bu muhasebesini yapması lazım hocam. Evet. Yani zaman ve mekanın terbiyesine açık olmalıyız diye söylediniz ve yani tabii zamanda mekanda Allah'ın ayetleri ve onların eğitimine de gerçekten sürekli muhatabız. Böyle programımızı son derece geniş kapsamlı, çok güzel şekilde anlattınız. Söylemek istediğiniz, dinleyicilerimize eklemek istediğiniz noktalar varsa hocam sizi dinleyebiliriz.
Yani aklıma hep insan son öğrendiği şeyi paylaşmak istiyor böyle durumlarda. Ben sabahleyin Tahsin Görgün hocanın bir videosunu izliyordum. Bir metni tercüme ederken Maverdi'yi okumalarında fitne kelimesini şöyle yorumladı hoca. Fitne imtihan demek biliyorsunuz. Sözlük anlamına da bakmanızı öneririm. Çok müthiş bir kelimedir. Herkes dedi imkanlarıyla imtihan olur. İmtihan dendiği zaman biz hep böyle musibetlerle vesairelerle falan anılıyoruz. Biz hepimiz elimizde ne var, ne yapabiliyoruz, ne yapmamız gerekiyor ve ben ne yapıyorum? bu sorular çerçevesinde baktığımız zaman siz bunun içine ister bugün hicreti koyun, yarın başka bir şeyi koyun, öbür gün ilim okumayı koyun, öbür gün göçü koyun. O kadar geniş bir şey sunuyor ki size perspektif. Yani insanın kendine verilen imkanlarla kendisini geliştirmek, dolayısıyla vatanını, milletini yüceltmek, bunu milliyetçilik, kavmiyetçilik anlamında söylemiyorum. Yani toplumun ıslahı için, toplumun sulhü selameti için, refahı yükselmesi, maddi manevi anlamda yücelmesi için ne yaptığı, bu imkanlarla ne yaptığı konusunda hesaba çekileceğini asla unutmamamız gerekiyor. Hepimizin, yani tek tek. Yani biz sadece bireysel hayatımıza bazen aşırı odaklanıyoruz. Toplumsal sorumluluklarımızı unutuyoruz. Yahut bazen de toplumsal sorumluluklarımızın o kadar farkında oluyoruz ki zannediyoruz ki biz böyle sabahtan akşama kadar işte Allah, lillah, cihat, hicret bilmem ne bunlar için çabalarken işte evimizde yangın oluyor, evimizde başka türlü sorunlar oluyor. Aman onlar bir şey değil, onlar filan, onlar benim imtihan, böyle de düşünmemek lazım. Yani bu ikisi arasındaki dengeyi koruyarak toplumda kendi iç bütünlüğünü kurmuş ve koruyan insanlar yetiştirmeyi kendimize hedef etmek, bunlardan biri olmaya çalışmak durumundayız. Belki de bu zamanın en büyük imtihanlarından bir tanesi bu.
Evet hocam, Allah razı olsun.
Hepimize yardım etsin Allah.
Amin, amin inşallah. Bizim omuzlarımıza da büyük bir yük yüklediniz.
Yani ben yüklemedim. Aslında bu yük zaten var da.
Vardı, doğru. Hani fark etmemizi sağladınız diyelim o zaman.
Bakınca ayna olalım ya, birbirimizin aynasıyız ya hani. Ben sende olanı, sen bende olanı göstereceksin. Benim unuttuğumu sen bana hatırlatacaksın. Diyeceksin ki yanağımda sivilce çıkmış. Mesela hani sen benim, evet, aynamsın ya, bana o sivilceyi göstereceksin. Veya ben sana diyeceğim ki aa bak bugün ne kadar güzelsin, ne kadar yakışmış sana bu yaptığın şey, giydiğin şey. Birbirimizi hep böyle olumsuzlama üzerinden değil ama olumlu ya da olumsuz iki yönden de birbirimize ayna olacağız. Onun için öyle bir şey gibi değerlendirmenizi ben tercih ederim doğrusu. Yoksa üzülürüm yani.
Çok sağ olun hocam. Bugün Meral Günel hocamla hicret mevzusunu çok geniş çerçevede, tedbir, tevekkül, strateji ışığında ayrıntılı bir şekilde konuşmuş olduk. Hocamızın derin bilgisiyle kendi hayatlarımızı bu konu çerçevesinde değerlendirdik. Yeni bir programda yeni konularla hayatımıza ışık tutmak üzere tekrar buluşmak dileğiyle herkese Allah'a emanet ediyorum. Selamun aleyküm.
Hayırlı akşamlarınız olsun. Allah'a emanet.